Wild iftiharla sunar. Bengesel.
Herkese merhaba. Herkes diyorum ama umarım herkes diyebileceğim kadar çoksunuzdur. Ya da en azından bir müddet sonra herkes diyebileceğim kadar çok olursunuz. Öncelikle bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Programın adına aldanıp bu programda sıklıkla çağrışımlı kelime oyunları duyacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Başka olmayacak. Evet, programın tanıtım metninde de bu podcast'te dinleyeceğiniz her şey tamamen hayat ürünüdür dedim ama gerçekten de başka olmayacak. Bu aşırı elzem açıklamayı yaptıktan sonra artık programa başlayabilirim diye düşünüyorum. Programın adı Bengesel çünkü size hayatımdan kesitler sunacağım. Nedense bu kesitleri paylaşılmaya değer bulmuşum demek ki. Ben hayatım boyunca iki arada kalmış bir bireyim. Hayatımın bir kısmı Mardin'de, bir kısmı İstanbul'da geçti. Aslen Mardinliyim ama İstanbul'da doğdum. Dolayısıyla ne tamamen Mardinli olabiliyorum ne de tamamen İstanbul sayılıyorum. Bu nedenle de iki tarafa da ait olamadım ömrüm boyunca. İlk çocukluğumu İstanbul'da geçirdim. İlkokula başlamadan hemen önce de Mardin'e taşındık. Ve ilkokula Mardin'de başladım. Akranlarımın bugün hangi çikolatayı yesem gibi dertleri vardı. Benim derdim ise karısıyla sorunlar yaşayan sıra arkadaşımdı. Yok, 7 yaşında evlenmiş bir sıra arkadaşım yoktu. 15 yaşındaydı ama ilkokuldaydı. Tabii ki 15 yaşta evlenmek için ideal bir yaş değil. Hatta hangi yaşın evlenmek için ideal bir yaş olduğunu da açıkçası çok bilemiyorum. Ya da öyle bir yaş gerçekten var mı? Ama yanımda hayat gailesiyle uğraşan biri olduğu için galiba ben de biraz erken olgunlaştım. O yüzden gidip Ayşe'nin saçını çekmek yerine Ayşe'nin bir ihtiyacı var mı onu öğreniyordum. Tabii diğer taraftan baktığım zaman da bu arkadaşımın yaptığı şey aslında çok değerli bir şeydi. Çünkü o zamanlar köylerde okullar yoktu ve köylerde yaşayanlar belli bir yaşa kadar okula gidemeyebiliyordu. Bu arkadaşım da hayatının ilk bölümünü köyde geçirmişti. Ve Mardin merkeze geldiği zaman da bir şekilde okula başlayıp öğrenim görmek istemişti. Bu da çok takdire şayan bir şeydi aslında. Ama ilkokulu 3. sınıfa geldiğimizde çocuğu oldu ve artık okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldı. Ben de tabii çeyrek altınımı alıp hayırlı olsuna gittim. Sonrasında da bir daha görüşemedik ne yazık ki. Tabii her zaman bu kadar uç örnekler olmadı ama iki tane farklı gezegen gibiydi İstanbul ve Mardin. Ve kriterler, makbul görülen şeyler çok çok farklıydı. Mesela ben Mardin'de az tüylü olduğum gerekçesiyle köse yaftası yemiştim ve benimle dalga geçiliyordu bu konuda. Ama İstanbul'a geldiğim zamanlarda da fazla tüylü bulunup maymun yaftası yiyordum bu sefer. Mardin'deki arkadaşlarım konuşmamı farklı buldukları için yine beni dışlayabiliyorlardı. İstanbul'daki arkadaşlarım da konuşmamın bozuk olduğunu düşünerek benimle dalga geçiyordu. Bu iki arada kalma durumlarıyla ilgili sıklıkla sizinle bir şeyler paylaşacağım ama şimdi hepimizin gündeminde olan bu salgınla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bir yıldan uzun bir süredir neredeyse evdeyiz ya da imkanı olanlar evde. Artık sosyalleşmelerimizi tamamen evde yapıyoruz. Dışarıda sosyalleşmek diye bir şey kalmadı. Bir yere dokunduktan sonra elimizi yıkıyoruz, marketten aldığımız şeyleri silip temizliyoruz. Ve insanlar bunlardan bıkmış durumda. İnsanlar diyorum çünkü ben bıkmadım, hiçbir şikayetim yok bu konuda. Çünkü baktığımız zaman salgından önce hafta sonu illa dışarıda bir şeyler yapmak gerekiyordu. Cumartesi mi oldu? Hadi dışarı çıkarım, hadi bir yere gidelim, oturalım, yiyelim, içelim. Ben evde vakit geçirmeyi seviyorum. Tek başıma bir şeyler yapmayı da seviyorum. Dolayısıyla salgının bu kısmı beni rahatsız etmedi. Diğer tarafına baktığım zaman mesela ben önceden de metroya ya da toplu taşımaya bindiğim zaman herhangi bir yeri tutmayı sevmezdim. Bir demiri, tutamacı falan tutmazdım. İlla da tutmam gerekiyorsa böyle montun koluyla falan yine elimi değdirmeden dayanmaya çalışırdım. Bu da biraz garip karşılanırdı tabii. Yine bir fırına, pastaneye ya da yiyecek aldığım herhangi bir yere gittiğim zaman benim yiyeceğim şeyin insanlar tarafından ellenmesi benim pek hoşuma gitmezdi. Pek diyorum da aslında hiç hoşuma gitmezdi. O zamanlar insanlara işte eldiven takar mısınız, lütfen çıplak elle benim yiyeceğimi ellemeyin demek de pek kolay değildi. Bunu diyordum zaman zaman ama insanlar gerçekten hiç de hoş karşılamıyordu bunu. Ama şimdi ne güzel, herkesin yüzünde maske var, ellerinde eldiven var, gayet steril bir şekilde alacağımızı alıyoruz. Yani giriş seviye bir OKB'li olarak salgından bayağı istifade ettiğimi söyleyebilirim. Çünkü ben hafta sonları evde futbol menajer oynamayı seviyorum. Zaten hafta içi yeterince çalışmışımdır. Hafta sonu da kendime futbol menajer oynayarak vakit ayırıyorum. Gerçekten oyunun geldiği nokta inanılmaz. Zaten buna artık oyun demek çok ayıp oluyor. Simülasyon diyoruz. Ama şöyle bir durum var. Mesela 2001-2002 ya da 2002-2003 versiyonlarını eminim şu anda beni dinleyenlerin çoğu daha fazla seviyordur. Baktığımız zaman şu anda mesela oyunda o kadar söz sahibiyiz ki hakimiyetimiz o kadar fazla, detaylar çok çok fazla. Oyuncuyla transfer görüşmeleri yapıp fikir beyan edebiliyoruz. Birçok talepte bulunabiliyoruz. Ama Championship Manager 03-04'e baktığımız zaman, evet, artistik bir şekilde Championship Manager dedikten sonra sonuna 03-04 eklemek gerçekten üzücü oldu. Bu durum aslında bir turnusu olur. Ya İngilizceyi ne kadar içselleştirdiğinizi buradan anlayabilirsiniz. Eğer sayıları içinizden okuduğunuzda bile Türkçe okuyorsanız yeterince içselleştirmemişsinizdir. Ama sayıları da İngilizce okuyorsanız gerçekten siz olmuşsunuzdur artık. Ana diliniz gibi konuşuyorsunuzdur muhtemelen. Neyse biz konumuza geri dönelim. Baktığımız zaman mesela eski Championship Manager'da çok fazla seçeneğimiz yoktu demin de söylediğim gibi. Ama eminim hepimiz büyük haz alıyorduk oyunu oynamaktan. Benim üniversite dönemime denk geliyor. Geceler boyunca o oyunu oynayıp ondan sonra sabah kalkıp derse gitmezdim. Gerçi oyunu oynamıyor da olsam muhtemelen yine sabah derse gitmezdim. Çünkü sabah uyunur, derse gidilmez. Neyse yine konu dağılmadan devam edeyim ben. Geldiğimiz noktada oyun teknolojisi gerçekten çok gelişti. Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, müthiş grafik kalitesi. Ama mesela alınan haz bununla tamamen paralellik göstermiyor. Yani teknolojik gelişmeler hazımızı daha da arttırıyor diye kesin bir veri yok elimizde. Hatta çoğumuz geçmişte oynadığımız oyunları daha çok sevdiğimizi söyleyeceğimiz için bunun tersini söylemek bile mümkün olacaktır. Ben de kendi adıma şöyle bir örnek verebilirim. Mesela benim hayatta en çok sevdiğim oyun Mardin'de oynadığımız bir oyundu. Oyunun adı Oyna The Bey'di. Oyna bildiğimiz Türkçe, Dıbbe de Arapça'da ayı demek. Yani oyna ayı. Aslında oyuna dair fikir veren bir isim. Şimdi oyunda şöyle kurallar var. Bir tane ebemiz var. Bu ebenin de bir yuvası var. Bu yuvadan seke seke çıkıp tek ayak üzerinde birini yakalaması gerekiyor. O yakaladığı kişiyi de biz dövmeye başlıyoruz. Ama tabii ki bu kadar basit bir oyun değil. Şimdi hepimiz kaçmaya çalışıyoruz tabii ki. Ebe de bizi yakalamaya çalışıyor. Ama mesela tek ayak üzerinde gelmesi gereken ebe birdenbire diğer ayağını da yere değdirirse bu sefer onu dövmek için bize hak doğuyor. Onu dövmeye başlıyoruz. Ve yuvasına dönene kadar dövmeye devam ediyoruz. Yuvasına döndüğü zaman orası güvenli bölge olduğu için orada kimse elleşmiyor. Aynı şekilde ebe kişinin yakaladığı birey de yine yuvaya hızlı bir şekilde dönmeye çalışıyor. Dönene kadar da tabii ki dayağını yiyor. Of, ne kadar özlemişim. O hazzı aldım sanki anlatırken. Umarım size de geçmiştir bu haz. Bu oyun sanırım farklı yörelerde de farklı isimlerle oynanıyor. Zaten oynanmaması da beklenemez böyle harika bir oyunun. Ama burada mesele şu. Oyun mu harikaydı yoksa o zamanlar ben oyunu oynarken harika mı hissediyordum? Yani şimdi de bu oyunu oynasam aynı keyfi alır mıyım? Alırım bence ya. Çok güzel oyundu. Gerçi bu oyun müthiş bir fiziksel dayanıklılık istiyor ama şu andaki halimle herhalde 2 dakikada hastanelik olurum. Yani başka bir örnek verecek olursam mesela küçükken çok küçük bir alanda top oynuyorduk. Yani 5 metrekare alanda 10 kişi düşünün. Beşerlikten maç yapıyoruz. Neredeyse top yere değmiyor bile. Top dediğimde kola kutusu. Kola kutusunu ezersin, yuvarlarsın, biraz daha yuvarlanabilir hale getirirsin. Ve o maçtan aşırı keyif alıyorduk. Ama bu keyfin tabii ki benim o zamanlar çocuk olmamla da ilgisi vardır. Yoksa şu anda harika halı sahalarda harika maçlar yapıyoruz. En azından yapıyorduk salgından önce. Demin salgının getirdiklerinden çok fazla şikayetim olmadığını, hatta neredeyse memnun olduğumu söyledim ama halı sahada maç yapamama olayı beni biraz rahatsız ediyor. Bu arada halı saha deyip geçmeyin. Halı saha organizasyonu yapmak gerçekten dünyanın en zor işlerinden biridir. 12 farklı insanın aynı gün, aynı saatte, aynı yerde olmasını sağlaman gerekiyor ve bu insanların farklı farklı işleri, dertleri var. Ve normal futbolcuların aksine halı sahaya geldiklerinde para almıyorlar, para veriyorlar. O yüzden sancılı bir süreçtir halı saha organizasyonu yapmak, bilenler bilir. Ben hayatım boyunca topla oynanan neredeyse bütün sporları yaptım, oynadım. Hatta lisansta oynadım bir kısmını. Gerçi topla oynanmayan sporlar da yaptım. Mesela ortaokulda güreş yaptım. Gerçi şimdi düşününce güreş de çok topsuz spor sayılmaz. Yani kündeye filan daldığımızda rakibin iki topuyla oynamak zorunda kalabiliyoruz. Ben futbolu çok sevmeme rağmen hayatım boyunca lisanslı olarak basketbol oynadım. Okulların hep basketbol takımına girdim. Bunun için de çok geçerli bir nedenim vardı. Kızlar futbol oynayan erkekleri sevmiyordu, basketbol oynayan erkekleri seviyordu. Bu da benim için yeterli bir nedendi basketbolu seçmek adına. Zaten ben ortaokul tercihimi yaparken de basketbola göre tercih yaptım. Seçtiğim ortaokulun 3 potası vardı, 3 basketbol potası vardı. Ya yani çoğu okulda basket potası yokken bu okulun 3 tane basket potası vardı. Bu da beni cezbetmişti. Gerçi o okula girmemde biraz şansın da yardımı oldu. Hatırlayanlarınız olacaktır belki, bizim zamanımızda ilkokuldan sonra Anadolu Lisesi'ne giriş sınavları oluyordu. Yani Anadolu Lisesi ortaokulda başlıyordu. İlkokul 5. sınıfta bir sınava giriyordunuz. Bu sınavı kazanırsanız Anadolu Lisesi'nin ortaokul kısmından başlıyordunuz. Ben bu sınava girdim ama daha önce hiçbir şekilde çoktan seçmeli bir sınava girmemişim ve nasıl yapıldığını, ne yapıldığını hiç bilmiyorum. Daha gireceğim, orada öğreneceğim. Hani yerinde görüyorum resmen. Neyse, sınav günü geldi. Sınıfa gittim, sıramı buldum. Önüme bir kağıt geldi. Bu cevap kağıdı dediğimiz. Üzerinde benim adım var. Bir de benim doldurmam gereken alanlar var. Ben doldurdum, adımı soyadımı işaretledim. Ve sonra altta şıkların olduğu kısmı gördüm. Yani önümde başka bir şey olmadığı için, herhangi bir soru ya da bir şey de söylenmediği için ben dedim ki demek ki bu sınavlar böyle oluyor ve şıkları doldurmaya başladım kafama göre. Tam ben bitirdim, çıkabilir miyim diyecekken soru kitapçığı adını verdikleri bir kitapçık dağıtmaya başladılar. Kitapçık önüme gelince tabii durumu hızlıca fark ettim ve işaretlediğim şıkları sildim, cevap kağıdımı temizledim. Ondan sonra da sınavımı bitirdim, teslim ettim ve tabii ki sınavı kazandım. Ancak o zamanlar bir sınavı kazanmak her zaman o okula girmek için yeterli değildi. Şu an ne güzel, bütün başvurularımızı internetten yapıyoruz. Sonuçlar internetten hazırlanıyor. İşlemlerimizi online yapıyoruz. Ama o zamanlar durum böyle değildi. Sınav sonuç kağıdı adı verilen bir kağıt vardı ve bu kağıdın size ulaşması gerekiyordu kaydınızı yapabilmeniz için. Ve benim sonuç kağıdım bir türlü gelmiyordu. Neredeyse başvuru süresi bitmek üzereydi. Okulun kayıt süresi bitmek üzereydi. Biz tekrar yazıştık Ankara'yla, bu kağıdı tekrar istedik. Ve kağıt bize geldiği zaman artık okulun kayıt süresi dolmuştu. Yani okula kayıt yapamadım. Sonrasında da daha önceden zaten gözüme kestirdiğim bu 3 potalı okula gittim. 3 potanın sana faydası oldu mu diye soracak olursanız oldu. Okulun basket takımına girdim 2. sınıftan itibaren. 3. sınıfta da takım kaptanı oldum. Ve benim takım kaptanı olduğum yıl okul tarihinde ilk kez üçüncülük kupası getirdik okula. Tabi turnuvaya sadece 3 takımın katılmış olmasının da bunda etkisi vardı ama biz bunu çok dillendirmemeyi tercih ettik ve üçüncülük kupasının keyfini sürdük. Sonrasında lisede de aynı şekilde hazırlıktan itibaren 4 yıl boyunca basketbol takımında oynadım. Çünkü basketbol maçları şehrin merkezindeki kapalı spor salonunda seyirciyle oynanıyordu ve seyircilerin ağırlığı kızdı. Ama futbol maçları şehrin dışında ıssız bir yerde oynanıyordu. Yani o maçı oynayacaklar dışında kimse olmuyordu. Dolayısıyla ben de her zaman ilkesel yaklaşıp basketbolu tercih ettim. Gönlüm hep futboldaydı ama. Mesela şu anda beni hiçbir güç sabahın köründe kaldıramaz. Ama o zamanlar dersin başlama saatinden 2 saat önce okula gidip top oynardım. Orta 1'de de bu böyleydi, okula yeni başladığım zamanlarda. Şimdi şunu söylemem gerekiyor, ilk program olduğu için beni biraz tanımanız adına. Hayatım boyunca hiyerarşinin, böyle sınıfsal ayrımların karşısında olmuşumdur. Ve buna karşı bir direniş göstermişimdir. Şimdi anlatacağım olay da biraz bununla ilgili. Ortaokula yeni başladığımız dönemde işte yeni yeni kaynaşıyoruz arkadaşlarla. Sabahları sözleşip top oynamak için erkenden gidiyorduk okula. Ve ön bahçede oynuyorduk. Bir gün yine biz ön bahçede oynarken böyle iri kıyım diye tabir edebileceğimiz bir takım insanlar geldi. Üst sınıftan olduklarını sonradan öğrendim. İçlerinden en iri olanı bana bir daha burada top oynamamam gerektiğini söyledi uygun bir dille. Ben de yine kendisine uygun bir dille bunun olamayacağını, bizim her gün burada top oynayacağımızı söyledim. Şimdi şöyle düşünün, ortaokulda hepimiz küçüğüz tabii ki. Ama ben en küçükten bile daha küçüğüm. Çok tıfılım, yani lise sona kadar bayağı tıfıldım her zaman. Aslında bazen bu durumun faydalarını da gördüm. Ya sırf bu yüzden madalya almışlığım var. Demin bahsetmiştim, bir ara ben güreş yaptım. Ve güreşte asla benim kilomla bir güreşçi olmuyordu. Ben hep çok daha hafif kalıyordum. Şimdi var mı bilmiyorum ama o zaman da şöyle bir kural vardı. Ben daha hafif olduğum için, dezavantajlı olduğum için maçlar berabere bittiği zaman ben kazanmış sayılıyordum. Ben de maç boyunca rakipten kaçıyordum puan almasını engellemek için. Maçlar berabere bitiyordu ve maçları ben kazanıyordum. Bu sayede altın madalya kazandım. Ama ortaokulda bu ön bahçede yaşadığım durumda tıfıllık ne yazık ki bir avantaj değildi benim için. Bu iri kıyım diye tabir ettiğimiz arkadaş beni bayağı bir dövdü. Yani benzetti. Olduğumdan çok daha farklı birine benzetti. Hatta daha iyi bir şeye benzetti. Ben bayağı bir dayak yemiş halde eve gittim. Yani tek derdim de şu, ben nasıl ertesi gün okula gideceğim? Onun utancı var, dayak yedim. Herkes benimle dalga geçecek falan diye kendimi paralıyorum. İşte hastalık numarası yapayım, gitmeyeyim yarın okula. Bu arada zaten hastayım aslına bakarsanız. Kemiklerim kırılmış neredeyse. Neyse bir şekilde neye güvendiysem gittim ertesi gün okula. Böyle kafam önümde. Yani hiç kafamı kaldırmadan direkt sınıfa gitme derdindeyim. Birden biri beni gördü, Sercan diye bağırdı. Ama nasıl bir coşku anlatamam. Sonra başka biri geldi, etrafında bir kalabalık oldu. Herkes müthiş bir şekilde beni takdir ediyor ama niçin takdir ettiklerini ben hiç anlamıyorum. Sonrasında öğrendiğim kadarıyla bu arkadaş okulun en belalısıymış. Hatta deli bir arkadaşmış. Ve ben de buna diklendiğim için, bu kadar yürekli olduğum için ben de deli sayılmışım. Ve o zamandan sonra kimse bana bulaşmamayı tercih etti. Çünkü bu adama bulaşıyorsa bu da delidir diyerek. Buraya nereden gelmiştik? Salgından gelmiştik sanırım. Evet, salgından çok şikayet ettiğimi söyleyemem. Sanırım hepimizin böyle küçük grupları oldu, görüştüğümüz, daha güvenli kabul ettiğimiz. Şimdi şöyle bir durum oldu. Sürekli evde sosyalleştiğimiz için insanlara artık daha dikkatli bakıyoruz. En azından ben öyle yapıyorum. Daha farklı gözlemler elde ediyorum. Mesela geçen şunu fark ettim. Çayına, kahvesine şeker atan insanları artık hor görme eğilimindeyim. Yani yıl olmuş 2021, sen hala çayına şeker atıyorsan kusura bakma da ben seni küçümserim. Bir de şunu da fark ettim. Mesela 3 numaralı yumurta alanlara karşı da bir ön yargı oluşmuş bende. Bu yumurtaların numaralarını biliyorsunuz. 0, 1, 2, 3, 4. 0 organik yumurta, 1 serbest dolaşan tavuğun yumurtası, 2 kümes yumurtası, 3 de kafeste yetişen, işkence çeken, acı çeken tavuğun yumurtası. Şimdi ben bu 3 numaralı yumurtadan hiç hoşlanmıyorum. Açıkçası tadı bile farklı geliyor. Yani muhtemelen hayvan o çektiği acıyı yumurtasına yansıtıyor artık. Dolayısıyla imkanı olup da buna rağmen hala 3 numaralı yumurta alan insanlara da gerçekten çok sıcak bakmıyorum. Aslında ben konuşmamın başında nostaljinin çok savunulacak bir tarafı olmadığını, geçmişin geçmişte kaldığını, artık onu övmenin bir alemi olmadığını söyleyecektim. Ama geldiğim noktada sanki onu iyice göklere çıkarmış oldum. Hiç de istediğim bir şey değildi bu. Yani eskiden her şey çok daha güzel değildi aslında. Eskiden biz daha farklıydık. Eski bizle şu andaki biz aynı değiliz. Dolayısıyla ikisini karşılaştırarak sağlıklı bir veri elde etmemiz çok mümkün görünmüyor. Evet, Bengesel adını verdiğimiz programımızın sonuna geldik. Sonuna gelirken de kendimden birinci çoğul şahıs olarak bahsetmem gerçekten hiç hoş olmadı. Hangisi daha sevimsiz bilemiyorum. Yani kendinden birinci çoğul şahıs olarak bahsetmek mi yoksa kendinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsetmek mi? Biliyorsunuz üçüncü tekil şahıs olarak bahsetme konusunda Mustafa Sarıgül bir numaradır. Baya kendine yabancılaşarak kendinden bahsediyor. Bu da müthiş bir yetenek bence. Neyse bu programda hiç siyasete girmeyeceğim. Gerçi Mustafa Sarıgül de artık bir siyasetçi sayılmaz. Hayır, girmeyeceğim. Tutmalıyım kendime. Evet, ilk programımızın sonuna geldik. İlk yayının günahı olmaz derler. Umarım bu kabilden dinlersiniz siz de. Hoşça kalın.